Ayrım 4. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 41. Bunun üzerine sokak kapısı açıldı. Yaz giysisi içinde kemikli, solgun bir kadın bize başka bir alemden baktı. Salonun dibinde yaşlı bir adam tekerlekli bir sandalyede sallanıyordu. Yıllardır evi almak istediklerini söyleyen kiracılar karşımızdaydı işte. Ama ne onlarda alıcı hali tavrı vardı ne de ev birilerini ilgilendirebilecek durumdaydı. Annemin aldığı telgrafa göre kiracılar annemin imzalayacağı bir makbuz karşılığı bedelin yarısını vermek, diğer yarısını da yıl içinde gerekli belgeler hazırlanıp imzalandıktan sonra vermek konusunda anlaşmaya varmışlardı. Ama kimsenin önceden ayarlanmış bir ziyareti hatırladığı yoktu. Sanki sağırlarla dilsizler arasında geçen uzun bir tartışmanın ardından tek anlaşılan ortada hiçbir anlaşma olmadığıydı. Bu aptallığın ve cehennem sıcağının çılgına çevirdiği annem ter içinde kalmıştı. Çevresine baktı, derin bir iç çekişin eşliğinde ağzından "Bu zavallı ev bitmiş artık" sözcükleri döküldü. "Daha da kötü durumda," dedi adam. "Tepemize çökmemesinin tek nedeni ayakta kalması için para harcamamız." Yapılması gerekli tamiratların bir listesini hazırlamışlardı. Bir listede kiradan düşürecekler için vardı. Öyle ki neredeyse biz borçlu çıkacaktık. Her zaman kolayca gözyaşlarına boğuluveren annem, hayatın tuzaklarına karşı koyabilmek konusunda inanılmaz bir iç bütünlüğüne sahiptir. İyi tartışıyordu. Araya girmeye yeltenmedim çünkü daha ilk pürüzde alıcıların haklı olduklarını anlamıştım. Telgrafta ne ziyaret tarihi ne de satışın nasıl yapılacağı konusunda bir anlaşmaya varılmıştı. Tam tersine anlaşmaya varılması gerektiği belirtilmişti. Olan biten ailemin tahmin becerisinin tipik bir örneğiydi. Kararın ikindi kahvaltısı masasında telgrafın geldiği anda alelacele nasıl alındığını gözlerimin önüne getirebiliyordum. Beni saymazsak aynı haklara sahip 10 kardeş vardı. Sonunda annem 3 kuruş oradan, 5 kuruş buradan toplayıp okul yıllarından kalma valizini hazırlamış olmalı. Annem ve kiracı bir kez daha her şeyin üzerinden geçtiler ve yarım saatten az bir sürede bir alışveriş olmayacağını anladık. Bir sürü çözümsüz nedenin arasında hatırlamadığımız ve yıllar sonrasına kadar kalkmayacak olan bir ipotek de vardı. Hem ancak o zaman satış kesinleşebilirdi zaten. Sonunda kiracı yeni baştan aynı tatsız tartışmayı başlatmaya niyetlendiğinde annem bu konudaki tartışılmaz becerisiyle bir çırpıda kesiverdi kadının sözünü. "Ev satılık değil," dedi. "Birden farkına vardık ki hepimiz burada doğduk, hepimiz burada öleceğiz." Günün geri kalanında gecikmiş olan treni beklerken hayalet evin içinde özlemlerimizle baş başa kaldık. Evin hepsi bizimdi ama yalnızca yola bakan kiralık kısmı kullanılıyordu. Eskiden dedemin bürosuydu orası. Geri kalan kısım perperişan durumda kurt yeniği duvarlardan, kertenkelelerin merhametine kalmış paslı çinko çatıdan ibaretti. Annem eşikte taş kesmişti sanki. Son sözünü söyledi. "Bu o ev değil." Ama hangi ev olmadığını belirtmedi. Tüm çocukluğum boyunca ev o kadar farklı biçimlerde betimlenmiştir ki, kimin anlattığına bağlı olarak formu ve anlamı değişik en az 3 ev olmalı. Dedemin o küçümseyici tavrıyla anlattığına bakarsak, ilki bir yerli karavanı olmalıydı. İkincisi, dedemlerin inşa ettiği, kalasların araları sazla örülerek ve çamurla sıvanarak yapılmış, acı palmiyelerden çatısı, geniş ve aydınlık bir salonu, canlı renklerde çiçeklerin ekili olduğu teraslı bir yemek odası, iki yatak odası, içinde dev gibi bir kestane ağacı olan avlusu, bir sürü bitkinin ekili olduğu bir bostanı, teke, domuz ve tavukların barış içinde yaşadığı bir ağılı olan evdi. Daha sık anlatılan çeşitlemeye göre ise kim bilir onca savaşın hangisine ait 20 Temmuz bağımsızlık günü kutlamaları sırasında üzerine düşen bir havai fişek nedeniyle bu evden geriye sadece külleri kalmıştı. Yangından tek kurtulan betondan yapılma taban ve Papalelo'nun muhtelif kereler kamu görevlisi olarak çalışmaları sırasında ofis olarak kullandığı kapısı sokağa açılan iki odalı bölmeydi. Ailem hala sıcak olan kalıntıların üzerine son sığınağını inşa etmiş. Doğrusal bir koridor boyunca birbirini izleyen 8 odası ve kadınların akşamüstünün serinliğinde oturup nakış işleyerek sohbet ettikleri begonyalı tahta bir verandası olan bir evdi bu. Odalar yalındı. Aslında birbirlerinden ayırt etmek mümkün değildi. Ama bir bakışta her birinin sayılamayacak ayrıntısında yaşamımın birçok kritik noktasının varlığını gördüm. İlk oda ziyaretçilere ayrılmıştı ve dedemin kendi ofisiydi. Perdeli bir çalışma odası, kolçaklı ve yaylı döner koltuk, elektrikli vantilatör, bomboş kitaplıkta dikişleri atmış bir tek kitap, sözlük. Hemen ardından dedemin gümüş atölyesi geliyordu. Burada saatlerini geçirir, gövdesi oynayabilen ve minicik zümrütlerden gözleri olan altından balıklar yapardı. Ona para kazandırmaktan çok iyi zaman geçirmesini sağlayan bir işti bu. Burada bazı önemli kişilerle de görüşürdü. Bunlar çoğunlukla politikacılar, işsiz memurlar ya da savaş gazileri olurdu. Farklı kereler ailemizle birlikte yemek masasına oturan iki tarihi kişiliği de misafir etmişliği vardı. General Rafael Uribe Uribe ve Benjamin Herrera. Ninemin Uribe Uribe hakkında ömrü boyunca hatırladığı tek şey sofradaki ölçülülüğüydü elbette. Bir kuş kadarcık yiyor. Ofis alanı ve atölye, Karayip kültürümüzün bir eseri olarak kadınlara açık değildi. Kasabanın kahvelerine ve lokantalarına ise yasa zoruyla giremezdi kadınlar. Zamanla bu bölüm, Petra teyzenin öldüğü ve Papalelo'nun kız kardeşi Venefrida Marquez'in uzun soluklu bir hastalığın son aylarını geçirdiği bir hastane koğuşuna dönüştü. Bu iki mekandan sonra çocukluğum boyunca bizimle oturan ya da arada bir evimize gelen kadınların kapalı cenneti başlardı. Her iki dünyanın da ayrıcalıklarından faydalanan tek erkek bendim. Yemek odası koridorun genişletilmiş bir parçasından ibaretti. Evdeki kadınlar odanın verandasında dikiş dikerdi. Her gün öğle vakti gelen trenden inebilecek beklenen ya da beklenmedik can yoldaşlarını ağırlamak için 16 kişilik bir sofrası vardı. Annem orada durup begonyaların kırık saksılarına, çürümüş saplarına, Yasemin'in karıncaların kemirdiği gövdesine bakarak soluğunu düzenlemeye çalıştı. Bazen Yaseminlerin baygın kokusundan soluk alınmazdı diyerek parlak gökyüzüne baktı ve derin derin içini çekti. En çok özlediğim ne biliyor musun? Öğleden sonra 3'teki gök gürültüleri. Bu sözü beni etkiledi çünkü ben de bizi siestadan uyandıran, yuvarlanan taşların sesini andırır o eşsiz gürültüyü hatırlıyordum. Ama hiçbir zaman saatin yalnızca 3 olduğunun farkında değildim. Koridordan sonra özel durumlar için ayrılmış bir misafir odası vardı. Her gün gelen erkek konuklar buz gibi biralar eşliğinde ofiste, kadınlarsa begonyalı koridorda ağırlanırlardı. O noktadan itibaren yatak odalarının masalsı dünyası başlardı. İlk oda dedemle ninemindi. Bahçeye açılan büyük bir kapısı vardı. Üzerinde yapım tarihi olan çiçek oymalı ahşap bir gravür asılıydı. 1925. Annem başka hiçbir şey söylemeden zafer dolu bir vurguyla bana hiç düşünmediğim bir sürpriz yapıverdi. Sen bu odada doğdun. O zamana kadar bunu bilmiyordum ya da unutmuştum. Bir sonraki odada 4 yaşına kadar içinde uyuduğum ninemin hep sakladığı beşiğimi bulduk. Onu da unutmuştum. Ama görür görmez kendimi yeni açılışı yapılan mavi çiçekli tulumumun içinde birinin gelip de kirli bezlerimi değiştirmesi için yaygarayı kopartırken hatırladım. Beni içinde taşıdıkları hasır sepet kadar küçük ve narin olan beşiğimin parmaklıklarını kavramış ancak ayakta durabiliyordum. Bu Akrabalar ve arkadaşlar arasında tartışma ve şaka konusu ola gelmişti. Benim o gün çektiğim sıkıntının nedeni herkese o kadar küçük bir çocuk için son derece normal görünmüştü. Ben o gün altıma yaptığım için duyduğum tiksintiden yaygarayı basmadığımı, yeni tulumumu kirletmekten duyduğum korku yüzünden ağladığımı söyledikçe daha da çok eğlenirlerdi. Yani söz konusu olan hijyenik bir ön yargı değil, estetik bir kaygıydı. Aklımda kalış biçiminden bunun benim ilk yazarlık deneyimim olduğunu düşünüyorum. O odada azizlerin kilisedekilerden daha gerçekçi ve ürkütücü, insan boyutlarında heykellerinin olduğu bir mihrap da vardı. Orada Francisca Simodozea Meia teyze uyurdu. Dedemin kuzeniydi. Mama diye çağırırdık. Ana babası öldükten sonra bir hanımefendi olarak evde yaşamıştı. Ben herkes ölene kadar sönmeyecek olan lambanın ışığının aziz heykellerinin üzerindeki kıpraşmasından fena halde korkarak yanındaki yatakta uyurdum. Annem de bekarken o odada yatar ve azizlerin saçtığı dehşet yüzünden azap çekermiş. Koridorun sonunda girmemin yasak olduğu 4 oda vardı. Birinde kuzenim Sara Emilia Marquez yaşıyordu. Amcam Juan de Dios'un da dedemle ninemin yetiştirdikleri gayrimeşru kızıydı. Küçüklüğünden beri sahip olduğu doğal üstünlük bir yana, edebi iştahımın ilk kez kabarmasına neden olan güçlü bir kişiliği vardı. Hepsi de renkli resimlerle süslü, güzel bir Kalea masal koleksiyonunun sahibiydi. Ama karıştıracağımdan korkarak ellememe izin vermezdi. Bu bir yazar olarak ilk acı deneyimimdi. Son oda kullanılmayan öteberi ve emekli olmuş sandıkların konduğu bir depoydu. Yıllarca ilgi odağım olmuştu ama asla keşfetmeme izin vermediler. Sonradan annem okul arkadaşlarını yazı geçirmek için eve davet ettiğinde dedemlerin aldığı 70 oturağında orada durduğunu öğrendim. Aynı koridorda bu iki odanın tam karşısında büyük bir mutfak bulunurdu. Kireç taşından ilkel, taşınabilir fırınlarının yanı sıra ninemin sanat eserlerini yarattığı ve pastacılık mesleğini sürdürdüğü bir de büyük fırın vardı içinde. Ninemin pişirdiği hayvan biçimli şekerlemelerin insanın ağzını sulandıran kokusu şafak alacasını doldururdu. Ninem evde yaşayan ya da hizmet gören kadınların kraliçesiydi. Ona sayısız işlerinde yardım ederlerken koro halinde şarkılar söylerlerdi. Bir başka seste büyük büyük babamlardan kalma 100 yaşındaki papağan muhteşem Lorenzo'nunkiydi. İspanya karşıtı sloganlar atar, bağımsızlık savaşının özgürlük yanlısı şarkılarını söylerdi. O kadar kördü ki kaynaması için ocağın üzerine konmuş bir tencerenin içine düşmüş, su daha yeni yeni ısınmaya başladığı için canını kurtarabilmişti. Bir 20 Temmuz günü panik içinde attığı çığlıklarıyla ortalığı velveleye vermişti. Boğa, boğa, boğa geliyor. Evde kadınlardan başka kimse yoktu. Erkekler milli bayram onuruna yapılacak boğa güreşini izlemeye gitmişlerdi. Herkes papağanın çılgınlık nöbetlerinden birine kapıldığını düşünmüş olmalı ki çığlıklarına pek aldıran olmadı. Aslında papağanla nasıl konuşulacağını bilen kadınlar bu kez onun ne dediğini kasaba meydanındaki güreşten önce kapatıldığı yerden kaçıp da saldığı savaş gemilerinkileri andıran böğürtüler arasında kör bir çılgınlıkla fırınları, üzerlerindeki tencereleri ve ekmek yapma malzemelerini deviren devasa bir boğa mutfağa daldığında anladılar. Korku içinde kaçışan kadınların rüzgarının tam ters yönünde gidiyordum ki beni yakaladıkları gibi kucaklayıp kendileriyle birlikte kilere tıktılar. Mutfağın içinde kaybolan boğanın böğürmeleri ve toynaklarının koridorun çimento tabanında çıkardığı gürültü evi inletiyordu. Birden bir havalandırma deliğinden gördüm onu. Alevler saçan soluğu ve deli deli bakan iri gözleri kanımı dondurmuştu. Nihayet matador yardımcıları gelip de onu meydana geri götürmek için yakaladıklarında evde yaşanan bu felaketin ardından bir cümbüştür başladı. Karmaşanın görgü tanıklarının giderek daha masalsı bir biçimde dillendirdikleri hikayenin binlerce kez anlatılışına fincan fincan kahve ve çanak çanak düğün muhallebisi eşlik etti. Avlu çok büyük değildi ama içinde çeşit çeşit ağaçların yanı sıra çatısı olmayan bir hamam, yağmur sularını biriktirmek için beton bir sarnıç, pek sağlam olmayan bir merdivenle tırmanılan 3 metre yüksekliğinde bir platform vardı. Dedemin şafak vakti bir el tulumbasıyla doldurduğu iki büyük fıçı orada dururdu. Biraz ötesinde cilasız tahta perdelerin arkasında hizmetçi odaları ve en sonda da yerlilerin gece gündüz evin oturaklarını boşalttıkları ayak yoluyla meyve ağaçlarının olduğu büyük bir arka avlu. En yeşil ve dost ağaç zamanın ve dünyanın kıyısında duran bir kestane ağacıydı. Yüzlerce yıllık dallarının altında bir önceki yüzyılın sürüyle iç savaşı sırasında en az iki albay kan işiyerek ölmüş olmalıydı. Ailem Arakataka'ya benim doğumumdan 17 yıl önce United Fruit Company'nin ayak sesleri duyulmaya başladığında şirketin muz monopolüne katılmak için gelmiş. 21 yaşındaki oğulları Juan de Dios ve iki kızları 19 yaşındaki Margarita Maria Miniata de Alococ ve 5 yaşındaki annem Luisa Santiago da yanlarındaymış. Ninem, annem doğmadan önceki hamileliğinin 4. ayında düşük yaparak ikizlerini yitirmiş. Annem doğunca 42 yaşındaki ninem bunun son doğumu olduğunu ilan etmiş. Yarım yüzyıl sonra hemen hemen aynı yaşta ve aynı koşullarda 11. çocuğu Eligio Gabriel doğunca annem de böyle yapmıştı. Dedemle ninem Arakataka'ya taşınmayı unutuşa giden bir yolculuk olarak kabul etmişler. Hizmetlerinde 3 Guayiro yerlisi Alirio, Apolinar ve Meme varmış. Her biri kölelik kaldırıldıktan sonra topraklarından 100 pezo karşılığında satın alınmışlar. Albay geçmişin tatsız hatıralarından kurtulmak için her yolu deniyor, bir onur meselesinde adam öldürmüş olmanın kötücül pişmanlığı peşinde en uzağa gidiyormuş. Bölgeyi eskiden orduyla birlikte Siena'dan geçtikleri levazı mamiri olarak Nerlandiya anlaşmasına imzasını koyduğu günlerden beri biliyormuş. Yeni evinde onlara bekledikleri huzuru getirdiği söylenemez. Pişmanlık öylesine habismiş ki hala biraz şaşkınca bir torun torununa bulaşabiliyor. Aklım ermeye başlayınca biraz daha düzenli bir çeşitlemesinde karar kıldığım giderek sıklaşan ve ağırlaşan bu çağrışımlar, trajedi meydana gelip de sona erene kadar düellodan haberi olmayan tek kişi olan yarı kör, yarı deli ninem Mina tarafından yapılırdı. Dram, Sierra Nevada eteklerinde huzurlu ve zengin bir kasaba olan Barrancas'ta yaşanmış. Albay, barış anlaşmalarını imzaladıktan sonra ömrünü geçirmek için kasabaya dönmüş. Orada dedesinden ve babasından altın işlemeyi öğrenmiş. Rakibi kendisinden 16 yaş küçük, onun gibi kanının son damlasına kadar liberal, militan bir Katolik ve yoksul bir çiftçiymiş. Yeni evli, iki çocuk sahibi Medardo Pacheco gibi bir insan olarak bilinirmiş. Olayın albay için en üzücü yanı, adamın savaş meydanlarında karşı karşıya kaldığı bir sürü düşmandan biri değil de eski bir arkadaşı ve partidaşı, bin gün savaşında emrinde çarpışan bir asker, her ikisinin de barışın geldiğine inandıkları bir dönemde ölüme kavuşması olmalı. Bendeki yazar içgüdülerini karşılayan ilk olaydır bu düello. Hala tam olarak hafızamdan defedebildiğimi iddia edemem. Aklımı kullanabildiğim ilk andan beri bu dramın büyüklüğünün ve evimiz üzerindeki ağırlığının farkındaydım. Ancak habisliği her zaman sisler arasında gizliydi. O zamanlar 3 yaşında olan annem olup biteni çok da anlamlı olmayan bir rüya gibi anımsıyor. Büyüklerse işleri karma karışık eder ve aklımı karıştırırlardı. Hangi taraftan olursa olsun herkes hikayeyi kendi aklına yattığı gibi anlattığından bir türlü olup bitenleri tam olarak kavrayıp da emin olamazdım. En güvenilir çeşitlemeye göre Medardo Pacheco'nun annesi, dedemin yaptığı münasebetsiz bir yorum nedeniyle oğlundan şerefini korumasını istemiş. Dedem bir yanlış anlama olduğunu söyleyerek olayı yalanlamış ve hakarete uğradıklarına inananları herkesin önünde onurlandırmış. Ama Medardo Pacheco, dedemin kötü niyetli olduğu konusundaki ısrarlarını sürdürerek sonunda annesine hakaret ettiğine inandığı adama liberal tutumuyla ilgili ağır bir hakaret etmiş. Hiçbir zaman ne söylediğini öğrenemedim. Onuru yaralanan dedem ona ölümüne meydan okumuş ama kesin bir tarih vermemiş. Anlaşmazlık tarihiyle düello arasında geçen zaman albayın mizacını gösteren bir örnektir. Sükunet içinde işlerini ayarlayarak ailesinin geleceğini garanti altına almış, kaderin ona tek bir alternatif sunduğunu düşünüyormuş, hapishane ya da ölüm. Son savaştan sonra geçinip gitmesini sağlayan pek az mal varlığını hiç aceleye getirmeden satmış. Gümüş atölyesi, adaklık keçiler yetiştirdiği ve biraz da şeker kamışı ektiği babasından kalma küçük bir çiftlik. 6 ay sonra satışlardan elde ettiği tüm parayı dolabın dibine saklamış ve sakin sakin kendi kendine belirlediği tarihi beklemeye başlamış. 12 Ekim 1908. Amerika'nın keşfinin yıl dönümü. 4. ayrımın sonu. Sayfa 50.